Bir aile meselesinden herkese merhaba. Zeynep, sana da merhaba.
Merhaba Serdar.
Bugün kendimizi ifadede neden zorlandığımızı konuşacağız Zeynep. Ben de evliliğinde kendini ifade etmekte zorlanan biri olarak merak ederek de konuşacağım bugün meseleleri. Niye zorlanıyorum acaba? Niye eziliyorum evliliğimde diye?
Eziliyorum.
Öyle hissediyorum.
Evet. Benimle bunu konuşmak için program yapmayı çekmeyi bekledim.
Şey olsun, şahitlerimiz olsun ki daha fazla ezilmeyeyim.
Ezilmeyeyim.
Kendimizi ifadede zorlanmanın farklı boyutları var Zeynep. Kendilerini kolaylıkla kusurlu hissedenler, duygularını ifadede çok deneyimli olmayanlar, boyun eğici tarafları olanlar, diğerlerini memnun etmeye çalışanlar, içsel bir eleştirel sesi olanlar, ne olursa olsun kimsenin onu anlamayacağına inananlar, düşünenler, yakınlaşmakta ya da anlaşılacağını kabul etmekte zorlananlar, bağ kuramayanlar, genel olarak farklı farklı boyutlarda kendini ifade etmekte zorlanıyorlar. Neresinden başlamak istersin?
Evet, belki bunları böyle hepsini bir araya getirecek bir şey olarak, kırılgan tarafı güçlü olanlar aslında meselelere dışarıdan değil de daha çok içeriden bakanlar, kendi duygularına kapılıp gidenler, söylersem yanlış mı anlar, söylersem ayıp mı olur gibi hep tek bir perspektiften bakıldığında mevzunun gerçekliğinden uzaklaşmış oluyoruz. Öyle olunca da bu bizim için konuşmak, ifade etmek daha tedirgin edici bir şey hale geliyor. Duygular işin içerisine karıştığında da duygusal beyin amigdala aktif oluyor. Duygular yoğunlaştıkça da biz daha içimize kaçar hale geliyoruz. Aslında kendi içimizde böyle aklı selim, yol gösteren, esnek bir taraf, o yetişkin dediğimiz taraf geliştikçe o meselelere daha dışarıdan bakabiliyor. Bir durumda benimle ilgili kısım burası, onunla ilgili kısım da burası. Bu konuşulabilir ve bunun konuşulması diğerini incitmez. İlişkiler böyledir. Konuşularak gelişir. Her zaman anlaşılmayı bekleme ama söylemen önemlidir. Sınırlarını çizmen için gibi bir kılavuz, yetişkin sesin yokluğunda da senin saydığın o boyun eğmeyi, kırılganlığı, kusurluluğu yaşayan kişiler bunu yapmakta daha da zorlanıyorlar. Evet.
Orada bu saydıklarımı detaylandırarak da devam edebilirim. Bir kusurluluk inancıyla büyüyenler, fiziksel olarak, davranışsal olarak, görünüm olarak, tutum olarak ya da onlara atfedilen şeyler olarak, sen sakarsın, sen bilmezsin, senin kafan çalışmaz, ya sen bir dur Allah aşkına sana gelene kadar diye büyütülen çocuklar, genel olarak bir şey ifade etmede, halini diğerlerine ifade etmede, beyan etmede çok tedirgin davranıyorlar. Yanlış söylerim, fazla söylerim, eksik söylerim, şimdi söylediğim yanlış anlaşılır. Genel olarak derin bir kusurluluk inancı olduğunda haklı bile olsa haklılığını ifade edemiyor. Ama bir taraftan haklılığını ifade edemediği için o kusurluluğu daha da gelişiyor. Çünkü eleştirel sesleri çok güçlü çıkıyor. Haklıyken bile derdini ifade edemiyorsun, itiraz edemiyorsun, hakkını savunamıyorsun diye. O sesler bizi boğmaya başlıyor. Kusurluluk sebebiyle derdini anlatamıyorsun, kendini ifade edemiyorsun. Kendini ifade edemedikçe kusurluluğun artıyor. Bu sonsuz bir döngü halinde sessiz bir çığlığa dönüyor.
Evet. Biraz da böyle konuşmak ve kendini ifade etmek antrenman işi. Bu bir beceri alanında olduğu için hem bunun duygusal kökenleri var. Kusurluk, kaygı, kırılganlık gibi, özgüven düşüklüğü gibi, öz saygının düşüklüğü, değersiz hissetme gibi. Bunlar kendimizi, ifademizi zorlaştırır. Bir de bunun beceri kısmı var. Kendini ifade etme, bir konu üzerine konuşma, fikir beyan etme, kendini anlatma. Biraz böyle pratikle gelişen de bir beceri. Bir yol gösterme ve bir pratiğe ihtiyaç var. Ama çocukluktan itibaren dinlenmediysek, söz hakkımız olmadıysa, biz konuşmaya başladığımızda da sözümüz de kesildiyse, bu becerinin antrenmanından, tekrarından da mahrum kalmış oluyoruz. Biraz kendi sesimize aşina olmamız gerekiyor. Yani duyarak, ne anlattığımızı duyarak bir dahaki anlattığımızda bu gelişim gösteriyor. Hem duygusal süreçler var bizi içe kapanık kılan, hem de bununla ilgili deneyimimiz yoksa iç konuşma gittikçe yoğunlaşıyor. Böyle derdim, şöyle derdim, böyle deseydim, böyle herkes nasıl konuşuyor ben diyemedim, konuşabilseydim bunları derdim gibi. Dolayısıyla bu içe kapanma bizim bu becerimizin daha da körelmesine neden oluyor.
Konuştuğunda, sesini duyurmaya çalıştığında yok sayılanlar, görmezden gelinenler ya da buna hiç imkan verilmeyenler ya da söyledikleri küçümsenenler de zamanla herhalde kendi içlerinde konuşmayı öğreniyorlar.
Evet, evet. Mesela bizim çocuklar, biri küçük olan yeni girdi ergenliğe, diğeri çıkıyor. Böyle onların anlatacağı bir sürü şey var ya. Heyecanlı heyecanlı anlatıyorlar ikisi birden. Yani orada ya tamam yeter, uf tamam ama anlattın. Bunu çok geri anlattın. Şu an çok yorgunum gibi engeller bir sürü soru çocuğa. Susmayı öğretiyor. Onun yanında da o kusurluk geliyor. Hani konuşursam saçma konuşurum. Söylediğim şey şimdi ortamı bozar. Bu söylediğim mantıklı mı değil mi? Gereği var mı yok mu? Doğru mu yanlış mı? Bir sürü engelden geçiyor bir konuşabilmesi için. Sonuçta birine takılmasa diğer engele takılıyor zaten şey kopuyor. Bağlam gidiyor. Konu gidiyor yani.
Ya yavrucak kendinden, söylediklerinden, hatta durumun, içeriğin gerçekliğinden, yoğunluğundan şüphe etmeye başlıyor. Doğru mu yorumluyorum, doğru mu hissediyorum, acaba ben mi kabahatliyim? Hele bir de karşısında baskın, tacizkar, manipülatif birisi olduğunda, kıvrak bir zekayla onu manipüle etmeye çalıştığında, sen yanlış düşünüyorsun dediğinde, bu anne babayla başlarsa sonraki ilişkilerinde de devam ediyor zaten. %100 haklı olduğu durumlarda bile bir anda şey noktasına geliyor. Ben mi acaba haksızım diye ve sonra da buna inanıyor. Evet herhalde evet. Ben haksızlık yaptım diye. Sonrasında da iç sesini çıkarmıyor ki sonra biliyor ki ihale yine kendisine çıkacak.
Kendisine kalacak evet. Yani bir çocuk için en kalıcı etkilerden bir tanesi bu. Kendisini referans olarak almaması. Hislerini ve düşünceleriyle ilgili şüpheye düşmesi. Diğerinin haklılığı, diğerinin düşüncesi. Çünkü Bu çocuklukta bir yerleşirse... Yetişkin olduğunda da büyüme sürecinde de 40 yaşına da gelse kendi hissinden, ihtiyacından, aklından geçenden emin olamıyor. Evet.
Böyle olmasın diye bazı ailelerde o kadar çok çocuğun söylediği, konuştuğu, hissettiği o kadar merkeze koyuluyor ki bu sefer de diğer tarafta denge bozuluyor. Çocuk kendisiyle doluyor ve diğerlerini evet. duymamaya başlıyor. Ne kadar hassas bir terazi değil mi?
Evet, evet. Kızımızın voleybol maçlarını izliyoruz ya. Orada da çocuk antrenörden gözünü alamayan çocuk modeli diye bir model var. Yani her attığı pasta, her yaptığı hamlede ya da yapamadığında hemen gözü şeyde.
Otoritede.
Evet, otoritede onun gözünde. O zaten onu kuş gibi ve tedirgin yapıyor. Yani o çocuk şeyden biraz kaygılı mizacı da olabilir. Sadece çevre anne baba değil ama ikisinin etkileşimi. O çocuk kendine uzaklaşmış. Kendi hissinden, kendi yapabilirliğinden, kendi eylemlerinden uzaklaşmış. Hep kriter olarak değerlendirme noktası olarak diğerini alıyor.
Hedeften de uzaklaşıyor.
Evet.
Otoriteyi memnun edeceğim diye uğraştığı için oyuna odaklanamıyor, hedefe odaklanamıyor, topa odaklanamıyor, takıma odaklanamıyor, rakibe odaklanamıyor. Korktuğu şey başına geliyor çünkü orada değil, gözü sürekli otoritede. Öyle olunca kendini gerçekleştiren kehanet oluyor. Başarısız olmaktan korkarken yaptığıyla yapmadığıyla o kehaneti gerçekleştiriyor.
Mesela o çocuk büyük oranda kendini ifade etme güçlüğü yaşıyordur şu an ve yaşamaya da devam edecektir. Çünkü burada olanlar konusunda emin olamayınca bir süre sonra bakmayı bırakıyorsun. Farkında olmuyorsun. Farkında olamadığın şeyi de ifade edemiyorsun.
Baş etme yolları bu çocuğun boyun eğme. O içinde yaşadığı örüntü, aile örüntüsü de olabilir, kaygı örüntüsü de olabilir. Bazı çocuklar da diğerlerini suçlayarak oynuyor. Yani bir hata varsa hiç üstüne alınmıyor ve diğerlerine kötü hissettirerek ya da diğerlerine göz devirerek kötü hissettiriyor. O da o çocuğun aşırı telafisi. Bu da bu saydığımız kusurluluk olabilir, duygusal yoksunluk, boyun eğme olabilir dediğimiz şeylerle baş etme yollarından bir tanesi. Biri boyun eğiyor, biri aşırı telafiye gidiyor.
Yani ikisi de ya bir uca ya diğer uca savrulmuş oluyor.
O yakınlaşmakta, yakınlığını ifade etmekte ya da hiçbir şekilde yakınlık kurulamayacağına inanmakta mahir olan insanlar da bu ifadede, kendini ifade etmede, konuşmada bir anlam bulamıyorlar. Söylesem faydası yok. Anlam yok. Beni anlamazlar. Kimse aslında kimseyi dert etmez, önemsemez. Kimse diğeri için önemli değildir. Dolayısıyla hani söylememin bir anlamı yok diye. Hani söylesem neydi? Tesiri yok. Sussam gönül razı değil. Her yere de oluyor ya bu mısra. Böyle bir hal içinde. O da direkt insanı yalnızlığa götürüyor ki böyleleri de aslında yakınlığı deneyimlemedikleri için, sarıp sarmalanmadıkları için, şefkati deneyimlemedikleri için yavrucaklar kendini ifadenin bir anlamı olmadığını düşünüyorlar.
Yani. Evet. Yani bunun gerçeklik kısmı her zaman karşımızdaki kişi bizi anlayacak, bize destek olacak, şefkat gösterecek donanımda olmayabilir. Yani akıl gözü, bu dışarıdan bakan göz bunu ayırt edebilir. Ama içeriden bakan o kırılgan tarafımız hani anlasın beni diye anlatabiliyor. Bazen böyle ayrımsız yakınlık da oluyor ya, iç dünyamızı herkesle paylaşmak gibi. Ama akılcı göz, o yetişkin göz bu donanıma o sahip değil, bu sahip. Bunu ayırt edebiliriz. Yani herkes gerçekten o donanıma sahip olmayabilir. İyi ya da kötü demiyorum. Bu bir beceri bir tarafıyla da. Kendiyle nasıl ilişki kuruyorsa insanlar, diğeriyle de bizimle de benzer biçimde ilişki kuruyor. Dolayısıyla bizi anlamaz, dinlemez davranan birisi muhtemelen kendi iç dünyasında da, kendiyle ilişki biçimi de öyle, daha yüzeyen. Ama bizi anlayacak, dinleyecek, karşılık bulabilecek insanlar da var. Yoksa senin söylediğin şey kişiyi dram moduna, oradan da bir yalnızlık döngüsünün içerisine sokuyor.
Bu yakınlık kurmakta zorlananlar şey de yaşıyorlar. Gerçek bir yakınlık gördüğünde bunun samimiyetini de sorguluyorlar. Orada bir inancı da var. Biraz kuşkuculukla da karışan bir durum bu yani. Hani insanlar diğerlerine gerçekten değer vermezler ki. Bu hani gönlümü almak için yapıyor ya da usulen yapıyor ya da yapmak zorunda olduğunu hissettiği için yapıyor diyerek de bu yakınlığı ve kabulü de içselleştirip kabul etmekte zorlanıyorlar.
Evet. Yani hep böyle bariyerler gibi geliyor değil mi? Bu inançlar, bizim sahip olduğumuz inançlar, biraz onlara bakmak lazım. İnsanlara güvenilmez. Kimse kimsenin dostu değildir. Yani hani herkes bir rekabet içerisindedir. Nasıl bir şey varsa bu dünyada yalnız geldin, yalnız gideceksin gibi inançlar. Bir de böyle söylersem yanlış anlar, ayıp olur, neyse geçti gibi, buna da iletişim tuzakları diyelim. Böyle tuzaklar, düştüğümüz tuzaklar. Bir dahaki sefere söylerim. Söylesem de anlamayacak zaten, faydası olmayacak, işte ortam bozulacak falan gibi böyle ilişkisel tuzaklar. Bunların bir listesini yapmak iyi bir yol olabilir. Yani konuşamayan, kendini ifade edemeyen kişiler bunu görebilirler. Yani ne kadar çok inanç ve böyle tuzaklara sahipsek konuşabilmek bizden o kadar uzaklaşıyor. Evet. Kendimizi ifade o kadar uzaklaşıyor. Bizden bu kadar uzaklaşan şey de gittikçe daha zor bir hale geliyor. Dağlaşıyor aslında, büyüyor.
Haklılık tuzağı da insanların kendilerini ifadesine çok engel oluyor. Kendi haklılığına o kadar iman etmiş ki, kendi haklılığıyla o kadar dolu ki taşıyor böyle içinden. Yani onu doğru kelimelere aktaramıyor, duygularını sükunetle ifade edemiyor. Sonra ifade edemedikçe hırçınlaşıyor, hırçınlaştıkça ifade edemiyor. Sonrasında yine o haklılığının içinde boğuluyor. Diğerini bir merak etme yok. Ya bir dakika, derdimizi sakin sakin kolay kolay konuşalım yok. O haksızlığa uğramışlık duygusunun getirdiği o haklılığın öfkesiyle zavallıcık, hani anlaşılayım diye ne kadar debelenirse debelensin kendini ifade etmekte zorlanıyor.
Zorlanıyor, evet. Böyle durumlarla belki model almak iyi olabilir. Yani benim konuşma, kendi ifade modelim sensin.
Aa.
Tabii ben seni çok daha önce söylemiştim ama çok gözlerim yani. Sen konuşursun, ifade eder, açıksındır. Benim böyle cesaret edemeyeceğim.
Evet. Devam. Evet. Güzel.
Cesaret edemeyeceğim, söylemek de ya fazla mı olur? Söylenir mi, yanlış mı anlaşılır? Benim de böyle tuzaklarım gittikçe azalıyor olsa da hep ömrümüz boyunca müdahale ettiğim şeyler. Senin süzgecin daha geniş, daha rahatsın ya.
Çok mu iyi yapıyorum?
Çok iyi yapıyorum. Öyle iyi yap. Onu konuşmadın mı? Nasıl iyi yaptın?
Biraz detaylandırmak ister misin?
Çok çok iyi yapıyorum.
Öyle iyi yapıyorum, böyle iyi yapıyorum. Nasıl yapıyorum?
Yani içinden geleni, mizacın avantajlı kısmı. Yani içinden geleni hemen böyle söyleyebilmen.
Mizac değil arkadaşım, müktesebat o, donanım. Yıllar içinde geliştirdik kendimizi biz de. Hemen de tüzel kişiliğe geçtim ben. Pardon, devam. Pardon. Devam, kesme.
Yok ya, geçti. Motivasyonum kalmadı.
Bak, kendini ifadede zorluk çekiyorsun. Yapabilirsin.
Yok, ifade hevesi kaçtı. Ne güzel anlatıyordum ben.
Pardon, evet. Tamam.
İsteğini, ihtiyacını, diğerinle ilgili şey, o çocuksu tarafında meraklı böyle pat diye söylüyor, veriyor. benim için ya tedirgin edici olur mu olmaz mı, bağlama uygun mu dediğim şey, bakıyorum ki akışta çok kabul görüyor yani. Kabul görüyor ve akıyor. Hani benim de içinden geçen olduğun gibi söylediğinde süreci ya da diğerini bozan bir şey yok. Rahat olu senden yıllar yılı modelledim yani.
Bu senin mizacınla öğrendiğin bir şey mi?
İkisi de bence. İçe dönük bir mizac. Ve de konuşma pratiğinin, kendini ifade etme pratiğinin çok olmaması.
Şöyle yorumlasam senin durumunu, doğru olur mu? Sen evin akıllı kızıydın. Problem çıkarmayan, sorun çıkarmayan, aksine problem çözen, sorun gideren kızıydın. Dolayısıyla kendine bakmak, ihtiyacına bakmak, bu ihtiyacı dillendirmek, bir dakika burada yolunda gitmeyen bir şey var demek çok sana tanınan bir imkan olmadığı için.
Bu cümleler mesela bana böyle bir kuyunun derinliğinden geliyor yani, kendim olarak dinlediğimde. Hani o kadar uzak ihtiyacın, duygun.
Ha canım ya, hala mı Zeynep?
Ya? Ha yok yani hani o 20'lerdeki 30'lardaki Zeynep açısından.
Şimdi o kadar uzak değil. Ha.
Yani bu kendi kendimizi onardık ama geçmişte büyürken o çok yabancı bir dil yani.
Bilmediğim bir dil olduğu için de hani sorun varsa çözeyim, yapılacak bir şey varsa yapayım ama ben görünür olmayayım yani.
Evet.
Görünür olmayı böyle büyüyen çocuklar kusur gibi mi hissediyorlar Zeynep?
Yok, tedirgin edeceğim. Kusur değil de nasıl? Tedirgin edeceğim.
Nasıl bir tedirginlik?
Yani oradaki az önce söylediğim gibi ön planda olma, rahatça kendini ifade etme deneyimi olmadığı için yapamadığın şey senin için tedirgin edici bir şey oluyor.
Şeyi hiç unutmuyorum. Ankara Cebeci'de bir yerde kıymalı pide yemiştik de. Kıymalı pidenin kıyması mı yoktu? Kötü bir şey gelmişti de ben o tabağı geri göndermiştim.
Aa, benim için dayanılmaz bir şey.
Yani işte senin oradaki şaşkınlığın ve dona kalmışlığını hatırlıyorum. Ne olacak şimdi?
Evet.
Garsonu da götürüp daha iyisini geri getirdi.
Getirdi tabii.
Ben de burada mesela sağlıklı bir referans gibi kendimi koyuyorum ama benimki de zaman zaman ayarsız ve tepkisel bir hale de dönüyordu. Sen biraz kırmızıdan maviden kırmızıya doğru geldin. Ben de kırmızıdan, doğru mu söyledim?
Neyse, uçlardan sen, maviye
evet,
geldik.
Sen yani içe dönükten dışa dönüye biraz geldin. Maviden kırmızıya yaklaştın. Ben o yangın kırmızısından maviye doğru
evet,
geldim. Garsonla
tabii.
Kavga etmeden
evet.
Pideyi değiştirmeyi öğrendim. Sonra evet. Zaten hamur işini toptan bıraktım.
Gluten diye bir şey çıkardılar. Yiyemiyoruz artık.
Onu da az tadıyla yiyemez olduk yani.
Evet.
Hani şey de her zaman daha sağlıklı seçenek değil. O tepkisel kendini ifade de aslında kendini ifadenin her zaman sağlıklı bir yolu değil. Bunu sükunetle yapabilmenin bir yolunu arıyoruz.
Evet. Ama işte o zaman bahsettiğin zaman 20 yaşındayım ben. Aha. Sen de öylesin 20'li yaşlarda. İşte o içeriden böyle kaygılı, tedirgin. Ama bunun için modeller, ebeveynle restoranlara gitme, onun rahatlığını görme. Kızım, biz çocuklara yapıyoruz ya, ne istiyorsan söyle, siparişini kendin ver, hadi git karar ver, git hesabı öde. Hani pratik dediğim kısım da bu kısımda. Benim babam da tutuk ve kaygılı bir insan olduğu için biz önümüze geleni yer, doyar ve kalkardık yani.
Kalkardık. Sorun çıkarmaz.
Sorun çıkarmadan. Hani babam da öyleydi, annem de öyleydi. Ailecek yani. Yani bu sorun değil aslında da rutini bozan herhangi bir şey yapmama. Gittin önüne geleni, iyi dedin, yedin. Beğenmezsen en kötü bir daha gitmezsin.
Bir de yorumlara falan da hep çok iştahlı oluyor böyle örüntüleri olanlar, kendilerini acıyanlar. Ah hocam ne güzel söylüyorsun ama söylediğin duyulmuyor, bir kıymeti yok. Yıllarca söyledim görümceme, hocama ya da işte karıma, anneme. Böyle bir dram modunda, o senin anlattığın gibi kendini acıma modunda da onu da çok iştahlı yaşayan insan var değil mi?
Evet.
Ne yaparsa yapsın duyulmayacağına dair duyuluyor. O kendini acımaktan beslenen bir yapı da var.
Evet. Duygu çok yoğun olunca o duygu yoğunluğun içinde yine içeride kalıyor aslında. Kayboluyor. Duruma dışarıdan bakamıyor. Yıllarca anlattım duyulmadım ifadesi fiş olarak yazılsa şöyle buraya. Herkese abartılı gelir. Gerçekçi gelmez. Denge yok. Yok dersin. Hani öyle, öyle değildir o dersin yani. Şey vardır yani. Şey bizimle mi? İlgili bir şey de vardır orada.
Kanka o kadar değil.
Yani çünkü biliyorsun biraz dünya tamam zor da o kadar değildir yani.
Ama bizi dinleyen insanlar da lan bunlar acaba oturum yaparken de böyle mi konuşuyor? Ya kanka Ucunu
bazen
şunu,
oluyor ya.
Ucunu
bazen.
Alalım şunun ya. Bu evet. Çok hani köşesini evet. Bir...
Ya bazen böyle mizah aslında işte o denge için. Yani mincik vardır. Bir şey var. Seninle ilgili. Sen nasıl söyledin? Hani o dışarıdan göze yine ihtiyaç var.
İhtiyaç var. O evet. Sağlıklı referans noktası.
Referans. Gerçeği gören, olduğu gibi gören. Ama az önce dediğim şey de gerçek. Bazılarımızın çevresinde gerçekten o donanımda olmayan insan sayısı fazla olabilir. Evet. Anlayacak, dinleyecek donanımda.
Ve bence bu çok bazı ailelerde iyiye giderken genel böyle bir kolektif bilinçte çok da iyiye gidiyormuş gibi görünmüyor. Bizim kendimizi ifade becerimiz toplumsal olarak da pek yok. Mesela maç sonrası futbolcuların yorumlarını dinliyorum. 8 kelimeyle değerlendiriyor
evet
ya, maçı.
Evet.
Ya da işte sanatçıları dinliyorum ya da oyuncuları dinliyorum. Ya toplamda 17 kelimeyle şeyde organize işlerde bir şey vardı ya, replik vardı ya. Kızı 2 yaşında karakterin Yılmaz Erdoğan'ın filminde bıdo diyor, komiş diyor, koca dünya 2 kelimeyle idare ediyor diyordu ya. Bizimkiler de öyle.
Evet. Ömür bitiyor 2 kelimeyle.
2 kelime yok, öyle bir dünya yok. Keyifli, bunu daha önce de konuşmuştuk. Böyle kendine inan. Böyle bir kalıp cümleler var, kalıp evet. Yapılar var. Herkese nasip olmaz. Böyle bir yapıyla.
Çok şükür.
Çok şükür. Hani şükür etmekte de bir sıkıntı yok ama bazen yabancı kaynakları alıyorum. O kitabın yazarıyla ilgili şeyler yapıyorlar, açıklamalar yapıyorlar. O kadar çok kelime var ki Zeynep. Doğru kelimeyi bulmayınca doğru anlamı da bulamıyorsun. Doğru ifade biçimini bulamayınca yani kendimizi ifade edememek her zaman duyguyla, tavırla, tutumla, şemayla, baş etme yoluyla da ilgili değil. O kelime yoksa, o ifade becerisi yoksa, okumuyorsan, yazmıyorsan, buna dair bir donanımın müktesebatında yoksa bunu ifade edemezsin yani.
Evet.
Danışmanlarda da mesela geliyor bir zorlanıyor. Kelimeyi ben söyleyeyim diyor bak. Söylenen kelimeyi seçiyor. Bu diyor tamam. Ama sen söyle. Onu yapamıyor çünkü o burada yok.
Hı hı.
O kelimeleri bilmemek de bizim ifademize engel oluyor.
Evet. Ya başlangıç noktalarından biri bu olabilir. Okuma olabilir. Ben de bu zaten yıllar yılı hani okumayla geçti bütün meslek hayatım ama benzer çerçevede şeyler okumuştum tabii akademik ve çalışma alanlarım, araştırma alanlarım. Bu programın etkisi benim kendimi ifade becerimi artırdı.
Aa.
Daha çok okuyorum. Daha farklı konularda da okuyoruz. Alan genişledi. Okudukça gerçekten insanın zihninde cümle sayısı arttıkça ifade repertuarı da artıyor. Buradan başlanabilir yani.
Tabii. Zaten çalışmalar edebiyatla meşgul olanların, edebiyatla zaman geçirenlerin, bunu çocukluk zamanında da yaşayan çocukların bile hatta akranlarından çok daha büyük bir empati gücüne sahip olduğunu. Yani başkasının zihninde gezebilme becerisine sahip olduğunu anlatıyor, gösteriyor çalışmalar. Ben danışmanlığa ilk başladığımda insanlar bana hikayelerini anlattıklarında o hikayeler bana çok tanıdık gelmişti. Çünkü ben o hikayeleri daha önce başkalarından duymuştum. Şimdi çocuklarımıza, gençlerimize verebileceğimiz en büyük hediye kendilerini ifade için onları destekleyebilecek doğru ifadelere sahip edebiyatçılarla tanıştırmak. Çünkü bence edebiyatçılar durumu, kişiyi, karakteri, problemi ifade edebilmeyi alan uzmanlarından daha iyi beceriyorlar. İnsan ruhunu bence edebiyatçılar
evet.
Daha iyi çözümleyebiliyorlar ki zaten kimin sözüydü? Benim sözümdü herhalde.
Tabii. 1940 mıydı?
Tabii. Bir söz hatırlanmıyorsa kaynağı bana aittir. Dostoyevski'nin insan ruhunun sırrını Freud'dan daha önce çözümlediği söylenir.
Hı hı.
Söylemişimdir yani her zaman bunu ben.
Her zaman söylemişimdir.
Tabii, şimdi söyleyeyim.
Bizim aramızdaki uyum da bu. Sözler ve tarihler aklımda kalmadığı için senin benimdir dediğin her şeye ben doğru Serdar.
beyim mi sözüdür ya? Değil Zeynep Hanım bunu başkasını evet. Söyle. Değil beyim. Peki sen kendini ifadede kişisel hikayende neredeydin nereye geldin Zeynep?
Benim kendini tanıma sürecim derinleştikçe ifadem de kolaylaştı. Biraz mesai harcamak ve geçirmek gerekiyor gerçekten. Hislerimiz ve ihtiyaçlarımız konusunda farkındalık olmadan anlatacağımız şey de sınırlı oluyor. Önce kendini ifade iç dünyada. Adını koyma, üzerine düşünme, kırılganlığı anlama, hissettiklerimizi anlama, aklımızdan geçenleri anlama, inançlarımızı görme. Bu ama böyle bir sırası da yok tabii. Bazen bu çok yakın bir dostunla sohbet ederken de iç dünyandan bahsederken insan konuşurken de fark ediyor. Ama bu kendinle temas, ya bireysel zamanlarla ya da işte arkadaş ilişkilerinde. Daha kendimizden, daha derinden, hislerden, duygulardan, düşüncelerden bahsetmek. Bu beni derinleştiriyor. Ama bu yaptığımız işin, mesleğin büyük katkısı var. Her gün insan hikayelerini dinlemek. Dinlerken insan kendinden uzak kalamıyor. Hikayelerin kendi içimizdeki iz düşümlerini de fark ediyoruz ve ifade ediyoruz. Bu çok olgunlaştıran ve derinleştiren bir şey oldu. Bir de bu içsel bir farkındalık süreci. İkinci kısımda bunun beceri tekrarlarını yapmak. Onu yapmak yani. Duygum ne, ihtiyacım ne, bunu ona söylemek. Ama o inanç engellerine takılırsa onu fark etmeden bu uygulama kısmına geçmemiz de zor. Şey diye anlatıyorum ebeveyn seanslarında özellikle. Hava durumundan bahseder gibi bahsedin. Şöyle oldu, böyle hissettim, aklımdan da bu geçti, şöyle yapmayı düşünüyorum. Yani iç dünya dediğimizde bahsedeceğimiz şey duygumuz, duygusa ihtiyacımız, davranışlarımız, ne yaptığımız ya da ne yapmayı planladığımız ve zihnimizden geçenler, düşüncelerimiz.
Kaçınmanın senin kişisel hikayendeki yeri ne?
Var mı yeri?
Bence var. Senin kaçıngan bir tarafın vardı. Sorun çıkmasın, gerilim olmasın. Gerilimden sen hep kaçınmışsındır diye ben düşünüyorum.
Evet, gerilimi çok sevmem. Evet, bu işte o iç konuşmayı biraz artırıyor. İçsel dünyadaki konuşmayı artırıyor. Yani kendi kendine konuşmayı. Neyse, söylemeyeyim. Tamam, gerilim büyümesin. Aman bir şey çıkmasın falan gibi. Hep tabii kendini ifadeyi durduran bir şey oluyor ama çok gerilimli bir ortamda çok şükür hayatım geçmediği için bu beni tamamen kaçınmaya iten bir şey olmadı. Yani hani bunlar da önemli. İşte kıymalı pideyi geri göndermek durumu gibi bir durumlarda belki kaçınma devreye girmiştir ama aramızdaki ilişki gerilimli bir ilişki olmuş olsa, büyüdüğüm aile atmosferi öfke gerilimin olduğu bir atmosfer olsaydı bu kaçınma örüntüm daha yoğun olurdu.
Kaçınmayı bazen insanlar kişisel olgunlukla karıştırıyorlar. Herhangi bir tatsızlığa mahal vermemek, herhangi bir çatışmayı görmezden gelmek, herhangi bir meseleyi yokmuş addetmek sanki böyle bir erdemli halmiş gibi düşünülüyor ama olgun insan hoşuna gitmeyeni söyler, rahatsızlığını dile getirir, sadece bunun doğru yollarını bulur, onun içinde kaybolmaz. Bir durumu ifade ederken ifadenin o keskinliğine teslim olmaz ama kaçınmanın zıttı sorun çıkarmak demek değildir. Uyumun zıttı her zaman böyle bir uyumsuz, problemli kişilik demek değildir. Bunun ortasını bulabiliriz. Kaçınmak ağzımızın tadı bozulmasın tavrı insanın kendini ifadenin önündeki de engellerden biri.
Evet, evet. Ya bunu değiştirir misiniz demek bile yeterli oluyor aslında. Tamam. Uzun uzun açıklamaya bile gerek kalmadan rahatsız olduğumuz bir şey varsa. Yani şeyde dedin ya, sorun çıkarmak. Ya bu bardak kirli, nasıl getiriyorsunuz kardeşim falan gibi dediğinde büyümüş oluyor. Ya şu bardağı geri değiştirir misiniz dediğinizde daha dengeli bir yerden kendini ifade olmuş oluyor.
Bunun diğer tarafı benim 20'li yaşlardaki halim, böyle tepkisel, öfkeli bir sorunun peşine düşme, onu çözme. 20'lerde bunu anlayabiliyorum da hala 40'larında, 50'lerinde görüyorum. Otelde görüyorum, lokantada görüyorum. Bir problem, durum var, kabul. Haklısın. Ama bunun haklılığın lezzetine teslim olma. Bu kadar uzatma yani. Evet. Duyguyu o kadar köpürtme, yükseltme. Meydan okuma, kavgaya girme, sesinin tonuna dikkat et. Etrafa huzursuzluk verme, meseleni hallet. Ama orada bir sahne kuruyor. Haksızlığa verilen o yüce erdemli savaşa öyle teslim oluyor ki onunla beraber olanlar bile bir illallah ediyorlar. Ya uzatma artık, tamam da tamam. Yani bu kadar çözülebiliyorsa bak, geri adım atma, boyun eğme, tamam. Ama esnek ol, nazik ol, bağırma, sesini yükseltme. Bir çöz, hani
bir bağlama bak.
Bir bağlama bak. Evet,
yani evet. Olura
bir,
bak.
Bir şov hali ve o problemi çözen işte ve perde diyen kadınlar, adamlar da çok rahatsızlık verici. Kendini ifade dediğimiz şey bu da değil ama.
Değil, değil. Bu çevreye de huzursuzluk veren bir şey ama çok kaçıngan biri için kendini ifade bu gibi geliyor. Bu da hiç yapılamaz bir. Nasıl yapacak öyle bir şeyi? İyice kaçıyor içine ama bunun olmadığını altını çizmek lazım yani. Hani bir restorana gittiğimizde müdahil olmamak için kendimizi zor tuttuk. İşte gelecek olan şey gelmemiş. büyüdü de nasıl olur da söz verdiniz de zorla hani özür diletmeler falan. Hani artık bu kendini ifade, bu kişilik problemi.
Değil mi?
Evet.
Evet. Beni de orada durduran şeylerden biri yan masadakilerin beni tanıyor oluşuydu. Yoksa birader nedir çözüm? Problem diye şöyle bir yan masaya bir zor tuttum kendimi yani.
Evet, evet.
Nedir?
Ben çok huzursuz oldum. Tepki vereceğim şimdi dedim. Sen zaten hazırmışsın.
Neyse ki yan masa. Hocam sizi çok beğeniyoruz evet. Deyince erdemli tavrımızla fırtına dinene kadar.
Bir de doğum günü kutlamasıydı esas o evet, yani.
Orada evet, evet. Ama insan bir şeyi zor tutuyor kendini gerçekten. Tamam da amma uzattım birader evet, dememek evet. için. Neyse ki olgun insanlar evet. olarak değil mi? O durumu da öylece.
Ama böyle edeyim. Tuzaklara düşüyorsanız sizin haksızlıkla ilgili bir meseleniz vardır. Yani buna bakın. Yani insanın duygusal bir yarası, bir zorlanması olmasa bunu orada hizmet aldığı bir yerde bir şeyin geç gelmesiyle dünyaya haklılığını kanıtlamaya döndürmez. Yani duygu yoğunluğumuzun olduğu meseleler bizim kendimizle, geçmişimizle bağı olan meselelerdir.
Ya öyledir de ayarsıza da ayarsız demek lazım. Şimdi herkes de yaralı olmayı versin yani. Ne
yani
olursa
sen
olsun.
Şu an bak aynı şeyi yapıyorsun adam olarak.
Benim canım sıkma sözümü de kesme beni.
Ben
bir dakika ben sıramı bekliyorum.
Haksızlığa tepki yani dayanamayan çok insan var biliyorum. Haksızlığa gelemiyorum o yüzden yüksek tepki veriyorum diye. O yüzden bir daha dinginlikle bir etkilere bakmak lazım.
Hemfikiriz %100 seninle. Zaten bizim işimizi yapıp böyle düşünmemek tuhaf olur. Ama her ne olursa olsun bir başkasını bu kadar rencide edebilmek hakkını
tabii
kimse
canım.
Sana vermez. Tabii. Yani orada da bir dakika hemşerim der. Sıradan insanlar ama bizim gibi uzmanlar demezler. Yani diyemedim ya içimde kalmış.
Kaldı,
o garsonları çok rencide etti
evet,
adam.
Ama biz onları garsonları sarıp sarmaladık.
Yazık orada da şey oldu garson bize anlatmaya çalıştı. Dedim ki kurban olayım dur şimdi. O da bana bozuldu. Hiç kimse de bana bir şey anlattırmıyor diye. Yazık onun da bana anlatası varmış yani. Sonra ısrar ettim tamam gel dinleyeceğim falan diye. Yok
bir daha gelmedi masaya
zaten. Anlatmayacağım evet, dedi yani. Evet. Ondan öyle kalbini kırdık yani. Toparlayalım mı?
Toparlayalım.
Şimdi genel olarak bir kusurluluğumuz varsa dedik. Boyun eğen bir tarafımız varsa dedik. Yakınlıkla ilgili sıkıntılarımız, bağ kurmakla ilgili sıkıntılarımız varsa dedik. Kendimizi ifadeyle ilgili bir müktesebatımız yoksa, donanımımız yoksa, bir dil becerimiz yoksa, kondisyonumuz yoksa, ailemizde konuşulmayan bir durumsa bu, öğretilmediyse dedik. Bunları kendimizi ifadede zorlanıyoruz. Bu yaşadığımız zorluklarla bazen kaçındığımız için kendimizi ifade edemiyoruz. Bazen de tepkiselliğimizin tuzağına düşerek kendimizi ifadede zorlanıyoruz. Bazen de teslimiyet gösteriyoruz. Böyle olsun madem tamam onların dediği olsun diye. Bunlardan herhangi birine sahipseniz ha demek ki bunlar üzerine konuşulmuş, düşünülmüş, yazılmış, çizilmiş meseleler. Başkaları da benzer dertlerden muzdarip. Demek ki bunların çözümleri var. Burada anlatılanlarda kendinizi buluyorsanız ha bu Zeynep ve Serdar'ın vay be ruhlarımızı okudular becerisi değil. Bunlar karşımıza çıkan kitaplarda okuduğumuz problemler, ortak problemler, bir stereotip bunlar ve çözümleri de var. Çaresiz değiliz. Yanlış öğretilmiş, tamam unuturuz doğrusunu yeniden öğreniriz. Hayat böyle bir şey demek. Kendini ifade etmenin temel yolu kendimi ifade edemiyorum demek. Tamam problemi doğru tarif ettik. O zaman çözüm için bir adım atmış sayılmaz mıyız?
Çok güzel bir adım olur.
Ne güzel attım değil mi bu adımı?
Çok güzel. Bugün hep çok güzel yaptın.
Bana bu çok kadar iyi davranman beni korkutuyor Zeynep.
O da senin inançlarınla ilgili, kuşkuculuk inancınla ilgili olabilir.
Gözlerinde büyüdü, bana neden büyük gözlerle bakıyorsun diye. Kapatayım ben sonra topu sana atayım.
Tamam.
Videolarımızı beğenmeyi, yorumlar yazmayı ama şey yazmayın ya destek yorumu falan yazma o kadar merhamet edilesi bir durumda değiliz ya. Hissiyatınız varsa paylaşacağınız bir şey varsa destek için kalp bırakıyorum falan değil. Bizimle içinizden geçeni paylaşın istiyoruz burada beklediğimiz yorumlar bunlar. Kendinize iyi bakın bir aile meselesinden herkese çokça sevgiler.
Ama gerçekten bu YouTube'un biraz araştırdım da izlenmeyle ilgili. İlk saatlerde izleyenlerin bir reaksiyon vermesi gerekiyormuş. Daha fazla kitleye gösterebilmesi için YouTube'un. Hani hedefimiz bizim daha çok insana ulaşmak. Özellikle ilk izleyenler beğeni ya da yorum reaksiyonu verirlerse bu daha yaygın etkiye dönüşebiliyormuş.
Dönüşmüş.
Evet bu algoritmaya karşı böyle bir birliktelik sergileyebiliriz. kendimizi ifadeyle ilgili olarak da birkaç maddede söyleyeceğim. Bir, inançlarınızı yazın. Kendini ifadeye dair inançlarınızı, kendinize dair inançlarınızı. Düştüğünüz tuzakları yazın. Ayıp olur, neyse, sonra söylerim, gerilim çıkmasın gibi sizin için olan tuzakları yazın. Kendini ifadeyi basit ve sade bir hale getirin. Uzun uzun anlatmanıza, açıklamalar yapmanıza ve savunmaya geçmenize gerek yok. Savunma ve açıklamalar sizi daha da kırılgan hissetmenize neden olacak. O yüzden ne hissediyorum, neye ihtiyacım var, aklımdan ne geçiyor, ne bekliyorum gibi artık o bağlama uyan neyse birkaç kelimeyle ifade edin. Üç cümleyi geçmesin kendini ifade ettiğiniz şey. Hava durumundan bahseder gibi söyleyin. Bunu kişiselleştirmeyin. Ne onun adına kişiselleştirin, ne kendi adınıza kişiselleştirin. İzmir'de bugün hava güneşli, sıcak ve biraz esinti var gibi doğal bir şekilde. Çünkü öbür türlü çok savunduğumuzda, çok açıkladığımızda sanki gerçekten kırılacak bir şey varmış gibi oluyor. Kendini ifade, hislerinizi, ihtiyaçlarınızı söyleme temel bir haktır. Dolayısıyla bunu çok doğal bir içerisinde sergileyebilirsiniz. Kendinizi ifade ettiğiniz, daha çok ifade ettiğiniz bir hafta olsun. Bir aile meselesinden çokça sevgiler.